Ayrım 16.
Aydınlanma değil merhamet. Bir defa da bizim kambur profesörün dersinde İran'daki ahuntların çok karı aldıklarını ve kadın ticareti yaptıklarını anlatarak Allah'ın olmadığını ispata çalışmıştı. Şimdi de Rus Ortodoksluğunun tarihi payitahtında dine karşı mücadelenin bayrağını taşıyanların önünde yürüyordu. Yüzüne bir pösteki sakal gibi takıp başına palyaço külahı geçirmiş, şarap fıçısından tahtına oturmuştu. İkide bir elindeki kova kadar kadehi güya şarapla doldurarak kafasına dikiyor yahut da kucağına yaslanan karmakarışık kadının ağzına götürüyordu. Daha arkadaki kamyonlarda patrikler, piskoposlar, metropolit taklidi yapanların hepsi de güya sarhoşluktan yerlere serilmişlerdi. Hepsi de birbirinden sarhoş gibi görünen bir takım rahibelerle genç papazlar bunların üzerine hala ve güya kova kova şarap boşaltıyorlardı. Yerdekiler bu şaraba kanmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar, yerleri toprakları yalıyorlardı. Başlarında bir zangoş bir eliyle buhurdanı sallarken bir eliyle boyuna çan çalıyordu. O zaman güya serildikleri yerlerden güya halka su serpmeye, halkı takdis etmeye çalışan sarhoşlarla rahibeler ve genç papazlar kamyonun bir sarsıntısıyla birbirlerinin üstüne yığılınca etraftakilerin kahkahaları meydanı çınlatıyordu. Kamyonların birinde külahlarına, eteklerine ziller takmış, her taraflarından renk renk kordiralar, boncuklar sarkan Moğol şamanları, boyunlarına taktıkları uzun davullarını elleriyle vurarak hiç durmadan sıçrıyorlardı. Başka bir kamyonun ortasına tek başlarına oturtulmuş, fakat yemekten içmekten karnı davullar gibi, fıçılar gibi şişmiş birisi, Dalai Lama'yı temsil ediyordu. Bunun karşısında açlıktan iskelet kılıklı köleler secdeye varıyorlardı. Hulasa akla gelebilen her maskaralık bu alayda meşruydu. Çıngıraklar boyuna çalıyordu, bağırışmalar, çığırışmalar gittikçe artıyordu. Pösteki sakallı maskara elindeki kova kadar kadehini hiç durmadan halkın üzerine saçıyordu. Fakat bu naralar, hareketler, kahrolsun, yıkılsın sesleri arasında Strasnoy Manastırı'nın çanları da hiç durmadan çalıyordu. Manastırın çan sesleriyle meydanı dolduran alayın zil çıngırak gürültüleri bir arada birbirlerine karışarak havayı doldurdu. Strasnoy'un kuleleri susacağa benzemiyordu. Çanların telaşsız ağır uğultuları meydanı dolduran çığırtkanların çığlıklarını bir ara bastıracak gibi oldu. Fakat en öndeki kamyonda şarap fıçısından tahtına kurulu pösteki sakallı soytarı etrafındaki şeytanlarına, zebanilerine kumandasını verdi. O zaman bunlar yolları kaplayan kalabalığı yararak manastırın büyük kapısına çullandılar. Fakat onlar daha kapılara yetişmeden rahiplerle rahibeler kapıların arkasından dayanıp ağır ağır kapadılar, kilitlediler. Şimdi bu kapılar içeride İsa'nın mihrabı önünde başlarını eğerek merhamet dilenenlerle, dışarıda Deccal'in zillerini çıngıraklarını çalarak onların üstüne yönelenlerin arasına demir bir perde gibi indi. Bu perdeyi aşmak isteyenler bir müddet kapıları tekmelediler, tepindiler, küfürler, hakaretler ettiler. Fakat manastır dalgaların ortasında bir kaya gibi hareketsiz kaldı. Çiçekli bir tarhın ortasındaki taştan kaidesi üstünde Puşkin heykeli, bütün olanları o tunçtan sükûnetiyle sonuna kadar seyretti. Dipnot, suyu arayan adam. Lenin'in planladığı ruhaniyatsız ütopya, imandan ve milliyetçilikten arındırılmış bir halk yaratmak için Rus Ortodoks Kilisesini ortadan kaldırmak zorundadır. Bolşevikler daha seçildiği gün Tilhon'u ev hapsine mahkum ederler. Patrik, ''Tanrım, Rusya'nın oğulları seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular, mihraplarını yıktılar, kiliseler ve Kremlin'deki kutsal eşyaları ateş açtılar, rahiplerini boğazladılar.'' diye inler. Birkaç gün içinde St. Petersburg metropoliti ve üç yardımcısı kurşuna dizilirlerken binlerce papaz, keşiş, rahibe, hatta sıradan inananlar katledilir ya da sürgüne gönderilirler. Ancak devrim okuma yazması olmayan milyonların harekete geçirilmesini gerektirmektedir. Ümmi yığınlara Marx'ı kıraat ettirmenin mümkün olmadığını gören Komünist Parti, çareyi yaşayan kilise adı altında yeni bir mezhep kurdurmakta bulur. Kendilerine yenilemeciler diyen kurucular, Bolşevikliğin ve Ekim devriminin yeryüzündeki en büyük idealleri içerdiği şeklinde bir fetva çıkarırlar. Patrik Tikhon inananlara bir çağrı yapar. İsa'nın Ortodoks Kilisesine iman eden sadık çocuklarına, insan ırkının reddettiği bu adamlarla hiçbir biçimde iletişim kurmamayı emrediyorum. Papazları toplar, onlardan ibadethanelerini açık tutmalarını ister. Derhal dini birlikler örgütleyin, inananların katılmalarını isteyin. Yenilemecilerin başını çektiği bir kurultayda Tikhon'un patrikliğine son verilir. Gözaltında tutulduğu Donskoy Manastırı'ndan Taganka hapishanesine nakledilir. Bu arada Lenin ölür, yerine ondan daha barbar olan bir Gürcü, Soso Çiguyaşvili gelir. Stalin Soso Çiguyaşvili'nin lakabı Çelik Adam demek. Çelik Adam halka Lenin'den daha yakındır. kilisenin Rus ruhunun derinliklerindeki yansımasını iyi bilir. Lenin öldükten sonra Patrik Tikhon'u serbest bırakır ama o ünlü itirafnameyi imzalattıktan sonra. Tikhon Sovyet karşıtı eylemlerinden pişman olduğunu, bundan böyle iç ve dış karşı devrimcilerle her türlü ilişkisini kestiğini ilan eder. Biz hem Ortodoks olmak hem de kıvancı kıvancımız, tasası tasamız olan Sovyetler Birliği'ni baba vatanımız olarak tanımak istiyoruz. Stalin bu belgeye dayanarak milyonlarca Ortodoks'u infaz ederken Rus Ortodoks Kilisesi bir kez daha bölünür. Ancak her şeye karşın Tikhon itibarını kaybetmiş değildir. Birkaç yıl sonra Stalin'in emriyle zehirlenerek öldürülür. Donskoy Manastırı'ndaki kış sarayına gömülür. Madame Zelenskaya o günlerde 5-6 yaşında ama cenaze merasimini hatırladığını söylerdi. 58'i piskopos olmak üzere 10 binlerce kişi oradaymış. O günden bugüne Rusya'da dini duyguların ne denli derin olduğunu gösteren böylesine büyük bir gösteri yapılmadı. Stalin'e baş kaldıranlardan birisi adı artık Leningrad olmuş olan St. Petersburg Metropoliti Yosif Petrovic. Petrovic başarısız bir isyan hareketi başlatıyor, tutuklanıyor ve Solovyetski adalarındaki manastır hapishanesine sürülüyor. 1938'de kurşuna diziliyor. Ancak infaz edilmeden önce Patrik Tikhon'un imzaladığı pişmanlık bildirisini lanetlediklerini söyleyen bir metin kaleme almıştır. Alexei'nin dayısı peder Mihail Dmitrievich Grinko bu metni Solovyetski manastır hapishanesinden dışarı çıkarmayı başaran adam. Solovyetski Manastır Hapishanesi, Ken Schwartz'ın kendisini büyülediğini söylediği kuzeyde, Beyaz Deniz'deki Solovyetski adalarında kurulan ilk gulaglardan biri. 2001 itibariyle insanlar, Metropolit Yosif Petrovic gibi mezarı kayıp olmakla birlikte, burada gömülü olduğunu bildikleri martirleri ziyaretle hacı oluyorlardı. Hacı olanlardan birisi de eski KGB şefi, bugünkü Cumhurbaşkanı Putin. 2001 Ağustos'uydu sanırım. Ajans France Presse, Cumhurbaşkanı'nın Solovyetski Manastır Hapishanesini ziyaret ettiğini duyurdu. Orada gömülü ermişlerin ruhlarına dua etmek ve hacı olmak üzere toplanmış Ortodokslara, Rusya Hristiyanlığın bekçisidir demekten çekinmemişti. Ülkemizin Saint Rusya olarak anılmasının nedeni, Hristiyanlığın bekçisi olarak özel bir role sahip olmasıdır. Ortodoks dini olmadan Rusya'nın diri bir devlet olması kolay olmazdı. Cumhurbaşkanı Roma Katolik Kilisesi'nden farklı olarak Ortodoksların Allah'ın gözünde herkesin eşit olduğuna inandıklarını da söyledi. Bizim asırlarca dillerimizden düşürmediğimiz dualar tüm halklara saygı duymayı öğretmiştir. Bu hususu bugün de hatırlatmakta yarar ver. Bir söylentiye göre bu ziyaretten 4 yıl kadar önce 2 küçük kızını yanan bir daçadan kurtaran, dipnot daça kentlerin dışında yazlık olarak kullanılan evcikler, küçük kızını yanan bir daçadan kurtaran Putin hidayeti bulmuş, Ortodoks olmuştu. Sonraları bir televizyon söyleşisinde o gün itfaiyenin daçanın külleri arasında bulduğu haçı bir daha hiç yanından ayırmadığını söyledi. Genel kanı Cumhurbaşkanı'nın Rus tarihini Sovyet dönemini yıkamadığı bir değerini yeniden canlandırmaya çalıştığı şeklindeydi. Georgi Grigorovich Karpov, peder Mihail Dmitrievich'in bundan böylesini Karpov bile kurtaramaz denilen arkadaşı. Stalin'in sonraları 1943'te Rus Ortodoks Kilisesi ile devletin arasını bulmak için Rus Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi'nin başına getirdiği NKVD uzmanı. Karpov, Alexei'nin dayısının yarı donmuş olarak getirildiği Sıkdıvkar Hastanesi'nde kangren olan bacaklarından birisini kesilmiş, diğeri kesilmek üzereyken bulduğunda, peder Mihail Dmitrievich, Yosif Petrovic'in metnini gereken yerlere ulaştırmıştır. Karpov, Mihail Dmitrievich'in Vatikan casusu olduğu iddiasıyla yargılanmasını sağlamak suretiyle idamdan kurtarıyor. 20 yıla mahkum olan pederin Vorgulak'a gönderilmesini sağlayan da o. Alexei Karpov'un risaleden haberi olduğunu düşünür. Hatta uygun zamanda ortaya çıkartılmak üzere devlet arşivlerinde muhafaza edilmesini sağlayanın da NKVD uzmanının bizzat kendisi olduğundan neredeyse emin olduğunu söylerdi. 1930'ların büyük terör hareketinin hedefi kilisenin sistematik tasfiyesiydi. 1917'de Rus topraklarında 54 bin kilise vardı. Almanlar geldiğinde sadece 100. 163 piskopostan sadece 7'si hayattaydı. 1000'den fazla manastırdan tek bir tane kalmamıştı. Keşişler ya gulaklardaydılar ya da sersemlemiş bir halde Rusya ıssızında yaşamaya çalışıyorlardı. İlahiyat mektepleri, kilise okulları, kilise hastaneleri, kütüphaneleri yerle bir edilmiş, kitaplar paha biçilmez ikonalar sobalarda yakılmıştı. Yurtseverlerin büyük savaşının ilk yıllarında cephede ölen askerleri defnedecek papaz bulunamıyordu. Stalin hazırlıksız halkın maneviyatını güçlendirmeye karar verdi. komünist ideolojiyi bir yana bıraktı, Rusluk denilen batıni duyguya, kutsal Rusya'ya ve onun kadim kahramanları Nevski'ye, Suvarov'a, Kutuzov'a hitap etmeye koyuldu. Dini örgütlerin yer altından çıkmalarına müsaade etti. 1943 Eylül'ünde Gulaklara rejime bağlılık yemini etmeyi kabul eden papazların salınmaları için emir geldi. İtibarları iade edilen, maaşa bağlanan din adamları, viraneye dönmüş olan kiliselerini yeniden açmaya, ibadeti bırakılan yerden başlatmaya giriştiler. Bütün bunlar halka büyük moral verdi. Rus Ortodoks Kilisesi Kızıl Ordu'yu azımsanmayacak maddi destek de sağladı. Saint Dimitri Donskoy tank konvoyu ile Saint Alexander Nevski bölüğünü üniformalarından kumanyalarına kadar kilise finanse etti. Nitekim savaşın seyri döndü, kazanma ihtimalimiz yükseldi. O günlerde Stalin gulaklardan salınan 3 metropoliti Gürcistan'daki Daçası'na çağırdı. Tiko'nun yerine yeni bir patrik seçebileceklerini söyledi. Görünüşte metropolitleri gösterdikleri sadakatten dolayı ödüllendiriyordu. Ama asıl amacı SSCB'nin savaş sonrası Avrupa'da edineceği yeni Ortodoks tebaasını zapturapt altına almasına yardımcı olacak dini örgütlenmeyi gerçekleştirmekti. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve hatta Yunanistan'da inananların olası çıkışlarını önleyecekti. Sonuçta Moskova Patrikliği kuruluyor ama Sovyet dışişlerinin bir diğer aracı olarak. Stalin'in çağırdığı 3 metropolitten Sergei Patrik olurken bir diğeri Metropolit Nikolay Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dışişleri Bakanı görevini üstleniyor. Kilise ileri gelenlerinin Sovyet iç ve dış politikalarını savunmaları ve desteklemeleri şart koşuluyor. Komünist Parti ile kilise arasındaki koordinasyonu Peder Mihail Dimitriyevich'in Rus Ortodoks Kilisesi İşleri Konseyi'nin başına getirilen arkadaşı Georgi Grigorovich Karpov sağlıyor. Sovyet hükümeti SSCB'de cemaati olmayan ve fakat güçlü uluslararası bağlantılarını Sovyet stratejilerini desteklemek için kullanacağı bir hayalet kilise peşindeydi. Rus Ortodoks Kilisesi'ni hayalet kiliseye dönüştürmenin en emin yollarından birisi ise ekümanizm hareketine destek vermek. Ekümanizm evrensellik demek, dünya kiliselerini ve hatta dinlerini tek çatı altına toplamayı hedefleyen hareketi anlatıyor. İzini Babil Kulesi'ne kadar sürüyorlar. Ancak Hristiyan ekumenizmi daha havariler zamanında gündemdeymiş. Müritlerini kiliseye sızan küçücük hataların çığ gibi büyüyeceği, zaman içinde sahte bir dine dönüşebileceği hususunda uyaran Pavlus, tek bir ihtimal peşinde koşmuş. Buna rağmen Hristiyan öğretisine putperest inançları karmakla suçlanan düzinelerce Gnostik, Batıni, Hristiyan mezhebi ortaya çıkmış. Çağdaş ekumenizmin temelleri 1910'da Edinburgh'da toplanan Dünya Misyoner Konferansı'nda atılıyor. Katılanlar tebliğ, hizmet ve öğreti konularında birlik meselesini ele alıyorlar. 1925'te Stockholm'da Evrensel Hristiyan Konferansı adı altında tekrar toplandıklarında, kutsal metinlerin endüstriyel, sosyal, siyasi ve uluslararası ilişkilere nasıl uyarlanabilecekleri tartışılıyor. Bir de sloganları var, hizmet birleştirir, öğreti ayırır. Ekumenizmin yeni dünya düzeni ile ilişkisini ilk telaffuz eden Sir Francis Young Husband diye bir adam, 1930'da topladığı Dünya İnançlar Kongresi'ne ilişkin olarak yeni dünya düzeni için dini bir temel şarttır diye yazıyor. Sonra yine bir başka İngiliz sörü, Julian Huxley, ki kendisi Oxford eğitimli biyolog, zoolog olup, Texas'taki Rice Enstitüsü'nde hocalık yapmış ve UNESCO'nun ilk 1946-1948 genel müdürü olmuştur. Allah'a itikadi kavramlar insanlığın ilerleyişine paralel olarak kaybolmaya mahkumdurlar buyuruyor. Yeni bir din gelişecek, bu dinin en önemli unsuru evrenselliği olacak. Batının ve doğunun büyük dinlerinin insancıl öğretilerini kucaklayacak. Alexei'yi toprağa vermemize aracılık eden insan hakları avukatı Ken Schwartz'ın işvereni Dünya Kiliseler Konseyi 1948'de bu Huxley'in nezaretinde kuruluyor. Halen 120 ülkeden 332 kilise ve mezhebe bağlı 500 milyon Hristiyanı temsil ettiği söyleniyor. Amaçlarının bir küresel süper kilise kurmak ya da ibadet biçimlerini standartize etmek olmadığını, varlık nedenlerinin üyelerini bir de üç olan Tanrı'nın kelamına topluca adanmaya teşvik etmek suretiyle ekumenik hareketi desteklemek, böylece cemaatlerin birbirlerinin tek, kutsal, külli ya da katolik ve havarilerin izinde olduklarını idrak etmelerini sağlamak olduğunu iddia ediyorlar. Dolambaçlı bir cümle. Türkçesinin yok aslında birbirimizden farkımız olduğunu düşünmüştüm ama Peder Andrei Dimitriyevich'e göre külliyen bir saptırma gayretiydi. Çünkü hemen arkasından konseyin genel sekreteri Philip Potter'ın kiliseleri yoksullara yardım, bağış gibi geleneksel faaliyetlerinin ötesinde insanlığı onurlu ve adil yeni ilişkilere sevk edecek ve toplumun yeniden ve kökten yapılandırılmasını sağlayacak aracıları yetiştirmeye yönelik amacına uygun ve fedakarane eylemlere yönelmeye çağırıyoruz cümleleri geliyordu. Onurlu ve adil yeni ilişkilerin neleri kapsadığını da Konseyin Merkez Komitesi'nin 1969 yılında çıkardığı tahmimden öğrendik. Dünyada sadece kaynakların ve teknolojilerin akıllıca transferi değil, ekonomik, sosyal ve siyasi yapılanmalarda da radikal bir değişikliğin zaruri olduğu görülmektedir. Stalin'in Rus Ortodoks Kilisesi'ni yok etmesini umduğu hareketin arka planı böyle. Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenen Metropolit Nikolay'ın Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1961'deki 3. Genel Kurulu'na katılması kararlaştırılıyor. Nikolay bilinmeyen bir nedenle son anda geri çekiliyor. Yerine Dışişleri Bakanı Metropolit Nikodim gönderiliyor. Nikolay Genel Kurul'dan bir hafta sonra ölü bulunuyor. Peder Mihail Dimitriyevich'in kendisinden bir daha haber alınamayacak şekilde kaybolması da aynı yıllara rastlıyor. Madame Zelenskaya'yı son kez ziyaret ettiğinde Solzhenitsyn berjerine oturuyor. Dünya Kiliseler Konseyi kösteklenmemesi gereken bir oluşum. Ne var ki Rus Ortodoks Kilisesi'ni aralarına almış olmaları yeni bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor. Kimse farkında değil ama bu yeni dönem sahtekarlığın kural olduğu bir dönem olacak. Vatikan bile kandı. Nikodim'in Roma ziyaretlerini Ortodoks Katolik ilişkilerine taze bir başlangıç sanıyor. Oysa Stalin'in konseyi kurmak suretiyle başlattığı sahtekarlık ağı meyvelerini henüz veriyor. Moskova Patrikliği 10 yılı özgürlüğün keyfini çıkardı ama Rus toplumunun ruhani öncüsü olmak için tek bir adım atmadı. Devlet politikalarına dini kılıf uydurmakla yetiniyor. Madame Zelenskaya'nın bundan böyle seni Karpov bile kurtaramaz diye gözyaşı dökmesinin hikayesi böyle. Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediği için Rus Ortodokslarına, Rus Ortodokslarını desteklediği için Sovyet yetkililerine ters düşenin dostu olamazdı demişti. Hayatta olmanın bir zaman, bir yerde, bir şekilde birilerine mutlaka taviz vermiş olmak anlamına geldiği bu ülkede erdemin yegane ispatı ölümdür. Alexei, Mihail Dimitriyevich'in hayatına mal olan risalesini yıllarca aradı. Sonra Tereza o ve benim birlikte olduğumuz bir gece David Rabinovich'e uğradı. Pederin 20 yıla mahkum olduğu Vorgulak'ta onunla birlikte yatan Boris Tuleyev isimli eski bir mahkumun halen sağ olduğunu ve Vorkuta'da yaşadığını sapladığını müjdeledi. Hayli yaşlı olmakla birlikte eski mahkumun hafızasının yerinde olduğunu, Risale'nin akıbetini hatırlayabileceğini söyledi. Rabinovich ziyaretinden birkaç gün sonra Alexei ile birlikte Komi Cumhuriyeti'ndeki Kotlas üzerinden Sıvtıvkar'a, oradan Vorkuta'ya geçtik ve Boris Tuleyev'i evinde bulduk.
Ayrım sonu.